Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 27. Ayrım. Saatler ilerledikçe gecenin ayazı da artıyordu. Hasan, o lanet sokağın ortalarında bir yerde, kaldırımın üzerinde dikilmiş, titreyip duruyordu. Gözlerini doktorun evin ışıklarına dikmiş, olacaklardan endişeli kıvranıyordu. Tilki bu başarısızlığı kabul edemezdi. Tepkisi mutlaka çok sert olacaktı ama bir yandan da kendi kendine telkinlerde bulunuyordu. Onların bir taksiri yoktu. Hatta olay derine düşünülürse bütün suç Sedat'ındı. Planı o yapmıştı. Asıl aksayan ise plandı. Tüm detayları iyice hesaplanmadığı şimdi ortaya çıkıyordu. Ufak bir çocuğu kaçırmak zor değildi. Ama görgü tanıkları, onların vereceği ifadeler iyi hesaplanmamış, kaçırılış mahalli muhtemelen kötü seçilmişti. Tabii bir büyük aksilik de annesini tedavi eden doktorun evinin tam olayın geçtiği yerde olmasıydı. Ama bunu ne Hasan ne de Sedat bilemezdi. Aksiliğin sadece kötü bir şans olarak değerlendirilmesi gerekirdi. Acaba Tilki de böyle mi düşünecekti? Hasan'ın hala beyninde çözemediği bir soru vardı. Doktor onları nasıl tanımıştı? Yüzleri maskeliydi ve kaçırma sırasında giydiği elbiseleri bir daha kullanmamışlardı. Nasıl olurdu da kadın yalnızca bir iki saniye gördüğü failleri bu kadar rahat tespit edebilmişti? Sonra Ökkeş'in kamyonetin içinde beklerken yüzünde maske olmadığını anımsadı. Sokaktan geçenlerin dikkatini çekmemesi için Ökkeş maske takmadan oturmuştu kamyonetin içinde. Ama nüfusu 10 milyonu geçen bir şehirde doktor nereden bulmuştu ki Ökkeş'i? Mantıklı bir çözüm bulamıyordu. Keza doktorun kendisinden şüphelenmesinden de. Saat gecenin 9'una geliyordu. Etraf iyice tenhalaşmıştı. Sokak sakinleri çoktan evlerine dönmüşlerdi. Hasan birden sokağa sapan arabanın farlarıyla irkildi. Tilki geliyordu. Araba önünde durdu. Hasan ürkerek içine atladı. Sedat dışarının havası kadar soğuktu. Ökkeş korkulu ve somurtuk bir çehreyle ön koltukta oturuyordu. ''Neler olduğunu anlat bakalım.'' diye homurdandı Tilki. Yutkundu Hasan. Söze nereden gireceğini bilemedi. Gecenin soğuğuna rağmen buram buram terliyordu şimdi. ''Büyük bir aksilik.'' diyebildi ancak. ''Ne aksiliği ulan?'' Hasan işaret parmağını uzatarak sol yanda ışıkları yanan doktorun evini gösterdi. ''Şu evde oturan kadın. Çocuğu kaçırdığımız sırada bizi ve kamyoneti görmüş olmalı. Bizleri tanıdı. Manyak mısın sen? Hepimiz maskeliydik. Ama Ökkeş değildi. Hatırlamıyor musun abi? Kamyoneti tam evin karşısına bırakmıştık. Ne olacak? Plakası sahteydi. Ayrıca trafikte o kamyonetten hala yüzlercesi var. Ökkeş nereden bulacak? Fakat buldu işte. Peşine de takıldı. Kim bu kadın? Tanıyor musun? Evet abi. Tilki hışımla şoför mahallinden geri dönüp Hasan'a baktı. Nereden tanıyorsun? O kadın annemin doktoru. Ne? Dedim ya, annemin doktoru abi. Çapa'daki hastanede çalışıyor. Tilki buz gibi bakışlarını Hasan'dan ayırmadı. Ulan Hergele, yoksa yaptığımız işi ailene de mi anlattın? Amma yaptım be abi. Deli miyim ben? O doktoru hastanede gördüm ilk kez. Ama dün bana yerli yersiz, özellikle de ailemle, geçmişimle ilgili bir yığın soru sordu. Huylandım ama ne yalan söyleyeyim, aklıma bu bağıntı gelmedi. Lakin Ökkeş bugün kızıl saçlı bir kadının onu izlediğini söyleyince uyandım. Yine de zayıf bir ihtimaldi ama doktoru incelemeyi kafama koydum ve hastaneden çıkınca onu izledim. Levent'te ve tam bu sokakta oturduğunu görünce meseleyi çaktım. O hepimizi gördü ve bizi tanıdı. Henüz polise gidip gitmediğini bilmiyorum ama gittiyse işimiz bitiktir abi. Polis şimdi bizi arıyordur. Ben de hemen seni aradım. Hasan, Tilki'nin ana avrat küfredeceğini sandı ama tahmini hilafına Sedat son derece sakindi. Yeniden önüne dönüp uzun uzun düşündü. Hasan ve Ökkeş biraz da korkarak neticeyi bekliyorlardı. Tilki Sedat neden sonra ''Aferin Hasan'' dedi. ''Adam olalı ilk defa doğru düzgün akıllı bir iş yaptın. İyi ki zamanında bana haber verdin.'' Ökkeş titrek bir sesle sordu. ''Şimdi ne yapacağız abi?'' Tilki'den bir süre ses çıkmadı. Gözlerini kısmış, doktorun evine bakıyordu. Neden sonra kararlı bir şekilde omurdandı ama bu defa sesi soğuk ve hırçın çıkmıştı. ''Kıçınızı kurtarmak için o karıyı susturmanız lazım. Belli ki sizi teşhis etmiş.'' Ya polise de gitmişse? Diye fısıldadı Ökkeş. Manyak manyak konuşma. Diye terslendi Sedat. Gitseydi şu an çoktan içerideydiniz. Belli ki henüz polise ihbarda bulunmamış. Ama bugünkü aptalca takibinden sonra mutlaka polise başvuracaktır. Büyük hata etmişsiniz. Kendi kendinizi yaktınız. Hıyarlar, neden o kadından şüphelenir şüphelenmez beni aramadınız? Onu susturmak için avantajlı olurduk. Hasan ürkerek mırıldandı. Susturmak için mi? Tabii ya, ne sandınız? Yoksa küçük bir çocuğu kaçırmaktan dolayı ömür boyu kodeste yatmak mı istiyorsunuz? Fakat abi... Fakat makatı yok, o kadın susturulmalı. Nasıl yani? Aptal aptal konuşmayın ulan. O kadını öldürmelisiniz. Ökkeş de, Hasan da aynı anda isyan ettiler. Ama abi, sen bu işte kan akmayacak demiştin bize. Şimdi ise adam öldürmekten, cinayetten bahsediyorsun. Ulan hıyartolar, başka şansınız mı kaldı? Bir doktor kadın ne bok yemeye sizlerin peşine takılıp ta Balat'taki mundar kahvelerinize kadar sizi takip etsin? Düşünmüyor musunuz? Siz bittiniz artık. Tek şansınız o karıyı ortadan kaldırmak. Ökkeş bönbön işittiğini düşünmeye başladı. Kafası iyice karışmıştı. Bu genç yaşta ömrünün geri kalan kısmını hapishane koğuşlarında geçirmek istemiyordu. Titremeye başladı. Ama ondan çok daha zeki ve hızlı muhakeme gücüne sahip olan Hasan, Tilki Sedat'ın cinayeti onların omuzlarına yüklemeye tasarladığını sezinlemişti. Kurnazca sırıttı. Demek üçümüz de boku yedik öyle mi? Sedat homurdandı. Hayır, boku yiyen sizlersiniz. Kadının benim varlığımdan haberi yok. O sizleri teşhis etti ve sizin peşinizde. Bu pisliği temizlemek de size düşer. Bundan o kadar emin olma Sedat. Ne demek istiyorsun? Kadının seni teşhis etmediğini nereden bilebilirsin? Bana numara yapmaya kalkışmayın ulan. Ben kadının yüzünü bile görmedim. Beni de arasaydı bir şekilde peşime düşerdi. Ama benim peşimde kimsecikler yok. Hasan susmak zorunda kaldı. Ökkeş perişan bir şekilde inledi. Ben kimseyi öldüremem. Cinayet bana göre değil. Tilki yok gibi gürledi. Ulan pezevenkler. Zaten hata bende ki sizleri bu işe dahil ettim. Eski arkadaşlarındır. Biraz nem alsınlardır. Cepleri para görsün dedim. Aptal kafam. Ne gerek ki iyi niyet senin? Bırak dürüzlerini halleri varsa görsünler. Kabahat bende. Ulan sizleri acımaya da gelmiyor. Hasan yine konuştu. Ama anlaşmamızda cinayet yoktu. Şimdi bizden bir görgü tanığını öldürmemizi istiyorsun. Başka şansınız mı var? Kendi kuyunuzu kendiniz kazdınız. İki kafadar sustular. Hepsi birer sigara yakıp düşünmeye başladılar. Arabanın içi kesif duman olmuştu. Tilki yanındaki pencereyi hafifçe indirdi. Başka şansınız yok. Bu işi bu gece bitirin. Hemen şimdi. Bu kez itiraz yükselmedi Balatlı iki kabadayıdan. Hasan güç bela mırıldandı. Neyle yapacağız o işi? Sustalın yanında mı? Hasan evet anlamında başını salladı. Yetmez mi? Herhalde iki kişi birden kadını elinizden kaçırmazsınız artık. Kendini yorgun hissediyordu Doktor Bozok. Öğleden sonra hastanede akşamın geç saatlerine kadar çalışmıştı. Ama yorgunluğun asıl nedenini fiziki değil, sinirlerinin aşırı gerginliğinden kaynaklandığının da farkındaydı. Ne de olsa o bir tabipti. Bu gece evde çalışmayacak, sıcak bir duş alıp erkenden uyuyacaktı. Eve girince doğru yatak odasına çıktı. Soyundu, sırtından çıkanları itina ile yerlerine astı. Hiç aç değildi. Yoğurdu ile muzunu da yemeyecekti bu gece. Önce banyoya girdi. Uzun uzun dişlerini fırçaladı. Taze mentol kokusu içine ferahlık vermişti. Ağzındaki beyaz köpükleri çalkalayıp tükürünce aynaya baktı. Yorgun ve gergin görünen yüzüne rağmen hala güzel bir kadın olduğunu düşündü. Yaşı ilerliyordu. Dikkatle pilotal aynadaki aksini inceledi. Göz uçlarındaki kırışıklıklar biraz daha keskinleşmiş gibi geldi. Hiç fazla kilosu yoktu. İlerleyen yaşına rağmen vücudu genç bir kız kadar diri ve çekiciydi henüz. Fakat gerçeği de kabul etmek zorundaydı. Bu gidişle tüm güzelliğine ve cazibesine rağmen evde kalacaktı. Yaşamına girecek ve hayatına çeki düzen verecek bir erkeğin gerektiğine inanıyordu. Ne var ki henüz böyle bir erkeği bulamamıştı. Evet, kendisiyle evlenmek isteyen bir yığın talibi olmuştu ama o bunların hiçbirini beğenmemişti. Meslektaşı Refiki, Mimar Ünal'ı, Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı Hüseyin'i anımsadı bir çırpıda. Hepsi de kendisine aşık olmuş, evlenme teklifinde bulunmuşlardı. Sahalarında sivrilmiş, isim yapmış kimselerdi ama nedense onlara bir türlü ısınamamış, daha doğrusu hayatını birleştirecek kadar sevememişti. Belki de aşka ayıracak zaman bulamamıştı. Bütün hayatı çalışmak, koşuşturmakla geçmişti. Sonra içinden yo diye mırıldandı. Bu yaşa kadar evde kalışında kendi payı da vardı. Çok seçici, hatta müşkül pesentti. Karşısına çıkan her erkeğe bir kulp takmıştı. Belki de ne aradığını kendi de tam bilmiyordu. Erkeklerden yalnızca sevgi değil, anlayış, saygı, takdir ve beğeni de beklemişti. Kişiliğiyle galiba onları yıldırıyor, sonunda uzaklaşmalarına yol açıyordu. Omuzlarını silkti. Her şey olacağına varırdı. Üzerinde de fazla durmadı. Hayatından fazla şikayeti olduğunu da söylenemezdi. Soyunup duşun altına girdi. Sıcak su ruhundaki gerginliği biraz atmıştı. Saçlarını fön makinesiyle kuruttu. Yatak odasına geçip pijamalarını giydi. Saate bir baktı. Erken yatağa girmek istemiyordu bu akşam ama yorgunluğuna rağmen henüz uykusunun gelmediğini anladı. Geçen hafta sonu büyük alışveriş merkezlerinden birindeki kitapçıdan aldığı romanları anımsadı. Tarihi romanlar hep ilgisini çekerdi. Kitapları almak için alt kattaki kütüphanesine indi. Bu gece birisini okumaya başlayabilirdi. Her zamanki gibi evin içi çok sessizdi. Belki de yalnız yaşamanın yarattığı sorunlardan biri de buydu. İki laf edecek birinin evde bulunmaması. Yalnız yaşayan her insan gibi Muammer de zaman içinde kendi kendine konuşmaya alışmıştı. Hatta bazen bunu yüksek sesle yapardı. Nitekim aldığı kitapları koyduğunu sandığı yerde bulamayınca homurdanmaya başladı. Nereye çıkmıştı acaba? Yoksa onları yatak odasındaki ufak komodinin üstüne mi bırakmıştı? Tam yeniden yukarıya çıkmayı düşünüyordu ki, evin derin sessizliği içindeki o sesi duydu. Kulağına ters gelen, alışık olmadığı o garip tıkırtıyı. İrkildi. Yanlış mı duymuştu acaba? Durdu. Sesin geldiği yönü tayine çalıştı. Galiba arka bahçeye açılan mutfak istikametinden gelmişti o garip tıkırtı. Her evde kendine özgü sesler çıkardı bazen. Duran ahşap levhaların, mobilyaların zaman zaman genleşmesinden doğan kesik çatırdılar gibi. Ama bu öyle değildi. Mutfağa doğru yürüdü. Yani sesi duyduğu yöne. Mutfağın kapısı açık, ışıkları sönüktü. Genç kadının eve gelince tüm ışıkları yakmak gibi bir alışkanlığı vardı. Muhtemelen yalnız yaşamanın verdiği, evinde kendini güvenli hissetmek arzusunun bir tezahürü. Ama o gece evine girdiğinde akşam yemeğini yemekten vazgeçtiği için mutfağa yönelmemiş, sadece salonun ışıklarını yakmakla yetinmişti. Doktor asla korkak biri değildi. Ayrıca canını veya malını tehdit eden bir saldırının varlığını somut şekilde görmedikçe neden korkacaktı ki? Burası onun güvenli yuvasıydı. Babasının ölümünden sonra uzun zamandır yalnız yaşıyordu ve şimdiye kadar başına en ufak bir vaka gelmemişti. Cesaretle koridoru açtı ve mutfak kapısının önüne geldi. Elini iç duvardaki komandatöre uzattı. Mutfak aydınlandı birden. Herhalde yanılmıştı. Her şey alıştığı düzendeydi. Derli toplu mutfağına dikkatini çeken tek bir şey yoktu. Ne olabilirdi ki zaten? Bahçeye açılan mutfak kapısının kilidine baktı. Kapı kilitliydi. Kendi kendine gülümsedi. Anlamsız bir evhamdı bu. Sabah yaşadıklarının, oynadığı hırsız polis oyununun sonucu. Başkomiseri ukala demiş, adamı küçümsemişti ama esas haklıydı komiser. Herkes kendi işini yapmalıydı. Bu sabah kendini hiç ilgilendirmeyen bir işe kalkışmış ve sonuçta da sinirleri gerilmişti işte. Evinde var olmayan sesler duyuyordu. Geriye döndü, kitaplarını aramak için tekrar üst kata çıkan merdivenlere yöneldi. Bu sefer işittiği garip bir ıslık sesiydi. Zınk diye yerinde durakladı genç kadın. Ses sanki çok yakından gelmişti. Evin içinden mi? Hayır. Ama sokaktan da olamazdı. Sokakta çalınan bir ıslığın evin içinde bu denli güçlü yankılanmasının imkanı yoktu. Yoksa bahçede birileri mi vardı? O zaman az önce mutfak yönünden gelen tıkırtıyla şimdi işittiği ıslık arasında bir bağıntı kurmaya çalıştı. Islık dışarıdaki kişilerin kendi aralarında haberleşmeleri olabilir miydi? Mesela tehlikenin var olduğu ya da evin içinde birinin dolaştığını eve girmeye çalışan kişi uyarmak için çalınan bir haber niteliğinde olamaz mıydı? Doktor salondaki sürmeli büyük cama doğru koştu. Cesaretle perdeleri açıp dışarıya baktı. Ön bahçede, sokakta ıssızdı. Dikkatini çekebilecek hiçbir şey göremedi. Sadece özel bir araba hızla sokaktan geçiyordu. Dışarıda sert rüzgar esiyordu. Başını soğuk cama dayayıp bahçesini gözleriyle iyice taradı. Uzaklaşan arabanın homurtusu ve rüzgarın uğultusundan başka ses de yoktu. Hatta tek bir canlı göremedi. Huylanmıştı ve bu evinde yaşamaya alışkın olmadığı bir duyguydu. Bunca yıldır evini daima sığınacağı bir kale gibi görmüştü. Bahçe içinde eski bir villa olmasına rağmen hemen hemen hiç hırsızlık vakası yaşanmamıştı. O halde duyduğu o sesler ne olabilirdi? Özellikle de o ıslık. Ses sanki hemen az ilerisinden gelmiş gibiydi. Salon camının perdelerini kapattı. Yanıldığını ya da yıfamlandığını kabul edip aldığı kitapları aramaya çalışmalıydı ama yapamadı doktor. İstemediği bir gerginlik yeniden bedenini kapladı. Korku muydu bu? Hayır. Korku denemezdi ama tedirgin olmuştu sadece. Ne yapacağına karar veremeden salonun içinde dolaşmaya başladı. Yorgunluğu devam ediyordu ama yatağına girip uyuyamayacaktı. Duşun sağladığı rahatlamanın tümü kaybolmuştu. Bu sabahki kovalamacaya aklı takıldı yeniden. İyi beceriyordu. Yoksa... Ürperdi aniden. O adamlar evine kadar gelmiş olabilirler miydi? Aklına gelen ihtimali hayır diye reddetmeye çalıştı. Onlar olamazdı. Çocuğu kaçıran kişilerin kendisinden şüphelenmeleri imkansızdı. Hasan Kuşlu denen adamın annesinin doktorun aklından neler geçirdiğini ve kendisini bir görgü tanığı olarak teşhis ettiğini bilmesinin imkanı yoktu. Bu bağı kuramazdı asla. Kuramaz mıydı acaba? Ya kamyonetin sürücüsü arkadaşına her şeyi anlattıysa? Sürücü kendisini yakından görmüştü. O nasıl kamyonetin plakasını tespit ettiyse, kamyonetin sürücüsü de arabasının plakasını okumuş olamaz mıydı? Ama Hasan arabasının plakasını nereden bilecekti? Sürücüden öğrenmiş olabilirdi tabii, diye mırıldandı kendi kendine. O bunca şeyi nasıl bulduysa, çocuğu kaçıranların da evinin burada olduğunu anlamaları, her şeyi kavramaları işten bile değildi. İçindeki ürperti birden korkuya dönüştü. Duyduğu sesler onlarla ilgiliyse tehlikede demekti. Önce içinde bir panik hissi doğdu. Apışıp kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Şimdiye kadar kendi evinde hiç böyle bir çaresizlik yaşamamıştı. Her zaman güvenli ve huzur dolu evi bir anda korku fanusuna dönüşmüştü. Duvarlar üstüne doğru geliyormuş gibi bir hisse kapıldı. Sessizliğin hiç bu kadar ürkütücü olabileceğini düşünmemişti. Bu kez o çevresinde aşina olduğu sesleri aradı. Babasından kalma, pandüllü eski duvar saatinin muntazam çıkardığı tiktakları, oda kapırdılarının açılıp kapanırken hasıl ettiği gıcırtıları, modeli eskimiş buzdolabını çalışırken çıkardığı gürültüyü. Ama hiçbirini duyamıyordu sanki. Korkuyla etrafına bakınmaya devam etti. Salonun ortasında durmuş, kımıldamadan bekliyordu. Kasları gerildi. Her an büyüyecek eşyaların birbirinin ardından veya koridorun durduğu yerden görünmeyen bir kısmından salona Hasan veya kamyonet sürücüsü bir dandalı verse hiç şaşırmayacaktı. Birkaç dakika öylece bekledi. Hiçbir şey olmuyordu. Evin sessizliği devam ediyordu. Şimdi tek duyduğu, sokakta esen sert rüzgarın oluşturduğu uğultuydu. Neden sonra toparlanmaya başladı. Korkusunun anlamsız ve yersiz olduğunu düşündü. Burada güvendeydi. Evinin bahçeye veya sokağa açılan kapıları da kilitliydi. Eve girer girmez sokak kapısını içeriden kilitlemek gibi bir alışkanlığı vardı. Yine de emin olmak için kapıyı bir daha kontrol etti. Zincir sürgüyü taktı. Hızlı adımlarla mutfağa gidip mutfak kapısını da bir daha gözden geçirdi. O kapı da kilitliydi. Biraz daha rahatladı. Hem alt tarafı dağ başında yaşamıyordu ve elinin altında telefonu vardı. Herhangi bir şey hissederse polisten yardım da isteyebilirdi. Zoraki de olsa gülümsedi. Kendine kızdı. Ancak bir çocuk veya saf bir kız bu tür bir paniğe kapılabilirdi. Ufak bir çatırtı ve bahçeden geldiğini sandığı bir ıslıkta korku vermişti. Oysa o kocaman, yetişkin bir kadındı. Kendi evinde bu tür bir paniğe kapılmakla gülüş duruma düşüyordu. O ana kadar Hiç açlık hissetmiyordu ama şimdi birden karnının acıktığını duyumsadı. 27. ayrımın sonu, sayfa 279, devamı 28. ayrımda.